Ayrım 6.
Otopsi sırasında vücudun her noktasını incelediniz mi diye sordu James Van Sittart. Elbette. Sağ elle dahil mi? Bay Hamilton notlarını karıştırdı. Sağ elle ilgili herhangi bir notum yok. Bunun sebebi sağ elde herhangi bir hasarın olmaması mı? Yegane sebep bu. Teşekkür ederim Bay Hamilton. Köpeğini gezdiren yaşlı Bay Whittaker tanık kürsüsüne kendisinden önce çıkan profesyonellerin aksine biraz gergindi ve ne giyeceğine uzun süre karar verememişti. Üzerinde kraliyet topçu sınıfı rozeti olan ceketi vardı. Askerlik görevini topçu olarak yaptığı anlaşılıyordu. Bir cinayet davasında tanıklık edeceği haberi 60 yaş üstü kulübünde tatlı bir heyecana yol açmış, biraz şaşkın, biraz minnettar olan Mitch birçok kişi tarafından okşanmanın keyfini çıkarmıştı. Bay Whittaker, Bayan Sundara'nın yönlendirmesiyle köpeği Mitch'i her zamanki gibi gün doğumundan hemen sonra gezmeye çıkardığını, yağmur yağmasından korktuğunu ve eve kestirmeden varabilmek için çitin üzerindeki aralıktan boş araziye girdiğini anlattı. Tasmasını çıkardığı Mitch'in ağzında bir şeyle yanına geldiğini söyledi. Bir cüzdan olduğunu görünce cuma günü gazetede okuduğu haberi hatırlayıp Dover Caddesi polis karakoluna götürmüştü. İfadesi sona erince batı yakası kıyafetleri içindeki diğer adam ayağa kalktı. Bay Whittaker onun sanık sandalyesindeki piç kurularını savunduğunu biliyordu. Eski günlerde olsa o iki serseri asılır iyi de olurdu. Yani bu pahalı giysiler içindeki adam düşmandı ama yüzünde dostça denebilecek bir gülümseme vardı. Bir yaz sabahının en iyi saatleri değil mi? Serin, sessiz, etrafta kimse yok. Evet, ben de bu yüzden seviyorum. Aynı fikirdeyim. Jack Russell'ımı genellikle o saatlerde dolaştırırım. Tekrar gülümsedi. Samimi dostça bir gülümsemeydi. Pek de kötü birine benzemiyordu. Bay Whittaker'ın bir zamanlar bir Jack Russell'ı vardı. Sarışın adam sandığı gibi bir düşman olmayabilirdi. Demek boş arazide yürüyordunuz ve tasmasını çıkardığınız Mitch de özgürce koşuyordu. Evet. Sonra ağzında bir nesneyle yanınıza geldi. Evet. Tam olarak nerede bulduğunu biliyor musunuz? Hayır, pek sayılmaz. Çit'ten mesela 10 metre uzakta bir yerden almış olabilir mi? Ben Çit'in yaklaşık 20 metre ötesindeydim. Mitch de arkamdan geliyordu. Yani cüzdanı Çit'in 10 metre ötesinde bulmuş olabilir. Evet, sanırım. Teşekkür ederim Bay Whittaker. Yaşlı adam şaşkındı. Bir görevli tanık kürsüsünden inmesine yardım etti. Hepsi bu muydu? Görevli salonun gerisine kadar ona eşlik etti ve yaşlı adam boş bir yere oturdu. Londra Emniyet Teşkilatı parmak izleri konusunda da sivil bilim adamlarıyla çalışmayı tercih ediyordu ve Clive Adams da onlardan biriydi. Önüne getirilen cüzdanı tarif etti ve bulduğu üç değişik parmak izinin kimlere ait olduğunu söyledi. Biri cüzdanı bulan Bay Whittaker'a, diğeri merhum sahibine, sonuncuysa Harry Cornish'e aitti. Van Sittart bunun üzerine yerinden kalktı. Hiç leke var mıydı? Biraz. Lekeler nasıl oluşmuş Bay Adams? Bir parmak izinin bir diğerinin üzerine gelmesiyle leke oluşur ve bu izler kanıt olarak kullanılamaz. Bir başka yüzeye sürtünerek oluşmuş lekeler de öyle. Cebin iç kısmı gibi mi? Evet. En belirgin izler hangileriydi? Bay Whittaker ve Bay Cornish'e ait olanlar. Cüzdanın dışında mıydılar? Evet ama Cornish'e ait iki parmak izi iç kısımda da bulundu. Yani Bay Whittaker'ın parmak izleri cüzdanı tutarken plastik üzerinde kalmış ve dar bir cebe sokularak lekelenmemiş. Öyle görünüyor. Bay Cornish'in parmak izleri de aynı şekilde çok belirgin. Çünkü cüzdan tutulduktan sonra bir cebin içindeki kumaşa sürtülerek lekelenmemiş. Evet, öyle gibi. Birini soyduktan sonra kaçan bir suçlu olay yerinden uzaklaşırken cüzdanı açsa, içindekileri çıkarsa ve cüzdanı kot pantolonunun arka cebine koysa, plastik üzerinde belirgin parmak izleri kalır mı? Evet, kalır. Ama kot kumaş arka cebin darlığı ve koşma hareketi izleri bir süre sonra bulanıklaştırmaz mı? Öyle bir etki görülebilir. Bu durumda kaçan suçlu 800 metre sonra cüzdanı atmak için baş ve işaret parmaklarıyla arka cebinden çıkarırsa, plastik üzerinde sadece baş ve işaret parmaklarının olması gerekir değil mi? Evet. Oradan tesadüfen geçen biri cüzdanı bulup plastik yüzeyi kendi parmak izleriyle kaplarsa, baş ve işaret parmak izlerini lekeleyebilir mi? Sanırım evet. Raporunuzda taze izlerle örtülmüş başkalarına ait parmak izleri olabileceğini belirtiyorsunuz. Onlar sadece leke, lekelerin altındaki izler cüzdan sahibine veya Cornish'e ait de olabilir. Salonun gerisinde oturmakta olan Jack Burns'ün midesi büzüldü. Bayan Verity Armitage, Çiçekçi de yere düşen cüzdana eğilip almıştı. Bay Adams söz konusu cüzdan salı günü saat 2 sularında merhumun cebinden çekilip alınmıştı. Bay Cornish çarşamba günü aynı saatlerde polis tarafından gözaltına alındı. Cüzdanın üzerindeki izler aradaki 24 saat içinde oluşmuş olmalı değil mi? Evet. Ama cüzdan pazar sabahı bulundu. 4,5 ile 5,5 gün arası bir süre boyunca otların üzerinde yatmış olmalı. Buna rağmen üzerindeki izler çok belirgindi. Cüzdanın sudan zarar gördüğüne dair hiçbir iz yoktu efendim. Kuru koşullarda bu son derece olası. Peki, Bay Cornish'in parmak izlerinin cüzdanda salı günü öğleden sonra mı yoksa çarşamba sabahı mı kaldığını söyleyebilir misiniz? Hayır efendim. İki genç adam çarşamba sabahı Mandela yolunda yürürken bir cüzdan görür. Doğal olarak meraklanırlar ve içlerinden biri eğilip cüzdanı alır. İçinde ne olduğunu görmek için açıp bakar ama hiçbir şey yoktur. Ne para ne de herhangi bir kimlik. Hiçbir değeri olmayan adi bir cüzdandır. Genç adam cüzdanı Mandela yoluyla boş araziyi ayıran çitin üzerinden fırlatır. Cüzdan pazar sabahı bir köpek tarafından bulununcaya dek çitin 10 metre ötesinde yatar. Bu mümkün mü? Sanırım öyle. Evet veya hayır şeklinde cevaplayın Bay Adams. Öyle bir durumda parmak izleri bulduklarınıza uyar mıydı? Evet. Jonathan Stein'e bir mesaj daha iletilmişti. Harry Cornish olayın bu şekilde geliştiğinde istihar edecekti ve bu savunma cüzdandaki parmak izlerini kusursuzca açıklıyordu. Jonathan Stein düşünceli bir ifadeyle önüne baktı ve notlar aldı. Geriye sadece V.J. Patel kalmıştı. İki sanığı teşhisi ve verdiği ifade çok kesindi. Bayan Sundaran adama ifadesini adım adım tekrarlattı. Salonun gerisinde oturan Burns bir nebze rahatlamıştı. İki serseri suçlanacaktı. Van Sittart ayağa kalktı. Bay Patel, siz dürüst bir adamsınız. Öyle umuyorum. Bir hata yapmış olduğunu düşünecek olursa, sadece düşünse bile, o ihtimali itiraf etmekten çekinmeyecek bir adam olduğunu söylenebilir mi? Umuyorum. İfadenizde yüzü size dönük olduğu için Bay Price'ı net bir şekilde görebildiğinizi söylüyorsunuz. Evet, dükkanın vitrininin önünde, hafifçe sağ taraftaydı. Yüzünün dörtte üçü bana dönüktü. Ama aynı zamanda kurbağana bakıyordu. Bu da demek oluyor ki kurban size dönük değildi. Bu yüzden daha sonra eşkalinin çizilmesine yardım edemediniz. Evet. Ve Bay Cornish olduğuna inandığınız ikinci saldırganın kurbanın arkasında durduğunu söylüyorsunuz. Onun da sırtı size dönüktü elbette değil mi? Evet. O halde yüzünü nasıl gördünüz? Bay Patel kaygılanmış göründü. O zaman görmemiştim. Yüzünü etrafına daireler çizerek adamı tekmeledikleri sırada gördüm. Bay Patel, yerde yatan birini tekmeliyor olsaydınız nereye bakardınız? Adama bakardım. Yani aşağıya mı? Evet. Mahkemenin hoşgörüsüne sığınarak Bay Cornish'ten ayağa kalkmasını rica ediyorum. Harry Cornish ona ayrılmış bölmede ayağa kalktı. Bileğinin kelepçeli olduğu hapishane görevlisi de öyle. Bay Stein şaşırmış görünüyordu ama Van Sittart hiç duraksamadan devam etti. Bay Cornish, lütfen ayaklarınızın önünde bir noktaya bakar mısınız? Cornish söyleneni yaptı. Düz saçları yüzüne düşerek simasını gizledi. Mahkeme salonunu şaşkın bir sessizlik vardı. Oturun Bay Cornish, dedi Van Sittart, sonra nazikçe Hintli dükkan sahibine döndü. Bay Patel, 30 metrelik bir mesafeden sıska, solgun yüzlü, saçları kulak hizasında bir adam gördünüz. Ertesi gün ise sıska, solgun yüzlü, saçları kulak hizasında birinin fotoğrafını gördünüz ve ikisinin aynı kişi olduğunu varsaydınız. Bu mümkün olabilir mi sizce? Sanırım, diye geveledi V.J. Patel. Burns umutsuzca adamla göz göze gelmeye çalışıyordu. Ama Bay Patel bakışlarını ısrarla ondan kaçırıyordu. Tehdit edilmiş diye düşündü ümitsizce. Biri gece yarısı kulağına karısı ve çocuklar hakkında tehditler fısıldamış. Ah Tanrım, yine mi? Bay Price'a gelince, Arsenal'in Highbury'deki maçlarına hiç gider misiniz Bay Patel? Hayır efendim. O korkunç günde yolun karşısına saçları kazınmış iri yarı genç bir adam gördünüz değil mi? Evet. Highbury'e gitmiş olsaydınız ona benzer 100 kişi görebilirdiniz. Kuzey Londra'da her gün yollarda başkalarının önünü kesen beyaz minibüslerin yarısının içine bakarsanız bu tanıma uyan 100 kişi daha görürsünüz. Üzerlerine genellikle ne giyiyorlar biliyor musunuz Bay Patel? Deri kemerleri olan yıpranmış kot pantolonlar ve kirli tişörtler. Neredeyse bir üniforma gibi. Daha önce anlattığım türde bir adam görmüş müydünüz? Evet. Londra'nın bütün caddelerinde. Evet. Yabancı ülkelerde polislerin İngiliz futbol holiganları kontrol altına almaya çalışmasını utançla izlediğimiz televizyon ekranlarında. Evet. Bay Patel, kurban saldırgana tarif ettiğiniz şiddette bir yumruk atmış olamaz. Atmış olsa eklem derileri hasar görmüş, belki kemikleri zedelenmiş olurdu. Bana kalırsa siz sadece sağ elini kaldırdığını gördünüz. Muhtemelen geleceğini sandığı bir darbeden korunmak içindi. Bu sizce de mümkün olabilir mi? Evet, sanırım olabilir. Böyle bir durumda hata yapmış olabilirseniz 30 metre mesafeden gördüğünüz bir insanın yüzü konusunda da hatalı bir karar vermiş olamaz mısınız? Burns başını ellerinin arasına aldı. V.J. Patel ile her kim konuşmuşsa iyi bir iş çıkarmış ve adamı korkutmayı başarmıştı. Patel polisle işbirliğini tamamen kesmemişti. Ama kesinlikle ifadesi muhtemelen, mutlaka ise belki'ye dönüşmüştü. Belki yeterli değildi, bir jüri sanıkları bir olasılığa dayanarak mahkum edemezdi. Bayan Sundaran, kaypak Bay Patel tanık kürsüsünden ayrıldığında Bay Stein'a döndü. Savcılığın davası bu kadar efendim, cinayet suçuyla ceza mahkemesinde yargılanmalarını istiyoruz. Sulh hakimi tek kaşını kaldırarak James Van Sittard'a baktı. Ne söyleyeceğini iki adam da biliyordu, salonda çıt çıkmıyordu. Sayın Yargıç, değerlendirmenin anlamını ve önemini ikimiz de biliyoruz. Önünüzde aklı başında bir jürinin şüpheye pek yer bırakmayacak şekilde mahkumiyet kararı verebileceği bir davaya temel olacak yeterli ve tutarlı deliller bulunması gerekiyor. Ses tonu böyle bir durumun söz konusu olmadığını ima ediyordu. Şu durumda önünüzde yeterince sağlam deliller olmadığını düşünüyorum efendim. Ceza mahkemesinin elinde 3 gerçek delil vardı. Bay Patel, kırık burun ve cüzdan. Son derece dürüst bir insan olduğuna şüphe duymadığım Bay Patel, benzerlik dolayısıyla yanlış iki insanı teşhis etmiş olabileceğini kabul ediyor. Bu durumda geriye Bay Price'ın kırık burnu ve üzerine Bay Cornish'in parmak izlerinin bulunduğu boş cüzdan kalıyor. Bir başka günde bir başka mahkemede söylenecekler veya söylenmeyecekler ya da savunma makamının öne süreceği iddialar sizi şu an pek ilgilendirmiyor olabilir efendim. Ama engin tecrübeniz sayesinde hem burun hem de cüzdan için öne sürülecek suçlamaların hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın çürütülebileceğini öngörüyorsunuzdur. Hem kırık burnun hem de cüzdandaki parmak izlerinin son derece makul açıklamaları var. Sanırım bir jürinin karar verebilmesi için yeterli delil olmadığını hepimiz biliyoruz. Davanın reddini talep ediyorum. Evet diye düşündü Jonathan Stein. Jüri müvekkillerinizi temiz takım elbiseler içinde tıraşlı kravatlı görecek. Bu iki caninin sabıkalarını görmeyecekler. Sonunda istediğin beraati elde edecek, halkın zamanını ve parasını harcamış olacaksın. Gönülsüzce de olsa Bay Van Sittard'a hak vermek durumundayım. Dava reddedilmiştir, tutuklular serbesttir. Yapmak zorunda kaldığı şey yüzünden kendinden iğrenerek kürsüden indi. Herkes ayağa kalksın diye bağırdı katip biraz geç kalarak ama salondakilerin çoğu kapılara yönelmişti bile. Kelepçelerden kurtulan Price ve Cornish bulundukları bölmeden ellerini uzatıp Van Sittard ile tokalaşmaya çalıştı. Ama avukat hiç yavaşlamadan yanlarından geçip koridora yöneldi. İkinci kattan zemine inmek zaman alıyordu zira asansörler genellikle meşguldü. Jack Burns şans eseri birine hemen bindi. Yüzünde öfke ve hayal kırıklığıyla dolu bir ifade vardı. Artık özgür vatandaşlar olan Price ve Cornish kasıla kasıla yürüyüp küfürler savurarak bir asansörden çıkıp binanın kapısına yöneldi. Burns onlara doğru döndü. 6 metre mesafeden birbirlerine baktılar. İki serseri de aynı anda orta parmaklarını kaldırıp dedektife doğru salladılar. "Al davanı kıçına sok pislik!" diye bağırdı Price. İki serseri keyifle itişip kakışarak kapıdan çıktı. ''Hiç hoş değil'' dedi biri usulca. Burns dönüp bakınca konuşanın düz sarı saçlı, mavi gözlü, kendine güvenli Van Sittard olduğunu gördü ve içi onun gibilere duyduğu tiksintiyle doldu. ''Eminim kendinizle övünüyorsunuzdur Bay Van Sittard. O zavallı zararsız yaşlı adamı öldürdüklerinden adım gibi eminim. Ama sayenizde ikisi de elini kolunu sallayarak buradan ayrıldı. Ama bu gidişin bir dönüşü olacak.'' Öfkesi iyice arttı ve kendini tutmak için hiç çaba sarf etmedi. ''Tanrım, zengin müvekkilleriniz sayesinde yeterince para kazanmıyor musunuz? Neden birkaç kuruşluk adli yardım için buraya gelip o hayvanları özgür bıraktınız?'' Van Sittard'ın gözlerinde alay yoktu, şefkate benzer bir duygu vardı. Sonra garip bir şey yaptı, eğilip Burns'un kulağına bir şey fısıldadı. Dedektifin burnuna pahalı parfüm kokusu geldi. ''Bu sizi şaşırtabilir Bay Burns'' diye mırıldandı Van Sittard. Ama asıl önemli olan adaletin zaferi. Sonra döner kapıdan geçerek binadan ayrıldı. Şoförün kullandığı Bentley tetikte bekliyormuşçasına önünde durdu. Von Sittard deri evrak çantasını arka koltuğa atıp oturdu. Bentley hareket etti ve bir süre sonra gözden kayboldu. "Kıçımın zaferi" diye söylendi Burns. Yemek vaktiydi. Karakola olan 3 kilometrelik mesafeyi yürümeye karar verdi. Çağrı cihazı çaldığında yolun yarısındaydı. Karakoldan arıyorlardı. Mobil telefonunu kullanıp karakolu aradı. "Bir ihtiyar seni görmek istiyor. Ölen adamı tanıdığını söylüyor," dedi telefondaki meslektaşı. Yaşlı adam emekli ve su katılmamış tam bir Londralıydı. Burns onu sorgu odalarından birinde sigara içilmez defasının altında keyifle sigara içer halde buldu. Adamdan görür görmez hoşlanmıştı. İsmi Albert Clark idi ama herkes bana Nobby der. Burns ve Nobby masada karşılıklı oturdu. Dedektif bloknotunu çıkardı. "Kayıtlar için tam isim ve adresinizi alayım." Nobby'nin yaşadığı ilçeyi duyunca duraksadı. "Willis'den mi? Ama orası kilometrelerce uzakta." "Nerede olduğunu gayet iyi biliyorum," dedi adam. "Orada yaşıyorum." "Ya merhum?" "Elbette. Zaten orada tanışmıştık, değil mi?" Düz cümleleri sonlarına gereksiz ekler getirerek soru haline getirmeyi alışkanlık haline getirmiş Doğu Londralılardan biriydi. "Bunca yolu bana ondan bahsetmek için mi geldiniz?" "Doğru olan buymuş gibi geldi," dedi Nobby. "Ona bunu yapan piç kurularını yakalayıp parmaklıkların arkasına koymalısınız." "Onları yakalamıştım," dedi Burns, "ama mahkeme serbest bıraktı." Clark şok olmuştu. Burns bir çekmeceden küllük çıkardı ve yaşlı adam sigarasını söndürdü. "Eh, bu hiç iyi değil. Bu kahrolası ülke nereye gidiyor böyle?" "Endişelerinizle yalnız değilsiniz. Evet, ölen adam. İsmi neydi?"
"Peter."
Burns ismi not etti.
"Peter ne?"
"Bilmiyorum. Soyadını hiç sormadım." Burns içinden birden ona kadar yavaşça saydı. "O salı günü buraya bir mezara çiçek bırakmak için geldiğini sanıyoruz. Annesi olabilir mi?"
"Hayır, anne ve babasını çocukken kaybetmiş. Öksüz. Bernardo'da büyümüş. Galiba o mezar teyzesi May'e ait. Yetimhane annesiydi."
Burns zihninde yapayalnız kalmış küçük bir çocuk ve çocuğun parçalanmış hayatını birleştirmeye çalışan şefkatli bir kadın canlandırdı. Kadının ölümünün üzerinden 20 yıl geçmişti ama adam yine de doğum gününde çiçek koymak için mezarını ziyaret ediyordu. 18 gün önceki ziyareti hayatına mal olmuştu.
"Peter'la nerede tanışmıştınız?"
"Kulüpte."
"Kulüp mü?"
"SSK. Her hafta yan yana otururduk. Bize sandalyeler veriyorlardı. Benim artritim var. O da topallıyordu." Burns iki yaşlı adamın sosyal sigorta kurumunda başvuranların sırasının azalmasını bekleyerek sandalyelerde oturmasını zihninde canlandırabiliyordu.
"Oturup beklerken sohbet mi ediyordunuz?"
"Evet, biraz. Ama ona soyadını hiç sormadınız."
"Hayır, o da benimkini sormadı, değil mi?"
"Emekli maaşınızı almak için oradaydın sanırım. Ya o?"
"Malul maaşı. %30'unu almaya hakkı vardı."
"Bacağı yüzünden. Nasıl topal kaldığından hiç bahsetti mi?"
"Elbette, ordudaymış, paraşüt birliğinde. Bir gece atlayışı yapmış, rüzgar onu sürüklemiş ve bir kayalığa düşmüş. Paraşüt onu kayalığın üzerinde 800 metre kadar sürüklemiş. Arkadaşları onu bulduğunda sağ bacağı paramparçaymış."
"İşsiz miydi?"
Nobby Clark'ın yüzüne kibirli bir ifade belirdi.
"Peter mı?" "Asla. Hak etmediği tek kuruşa bile el sürmezdi. Gece bekçisiydi."
"Elbette. Yalnız yaşayan, yalnız çalışan bir adam. Kayıp olduğunu kimsenin bildirmemesine şaşmamalıydı. Muhtemelen çalıştığı yerde Ağustos ayı boyunca kapalıydı."
"Ağustos. Kahrolası Ağustos."
"Öldüğünü nereden öğrendiniz?"
"Gazete. Stanit'te gördüm."
"O 9 gün önceydi. Neden bu kadar beklediniz?"
"Ağustos, her Ağustos'ta 2 haftalığına White Adası'nda oturan kızımın yanına giderim. Dün gece döndüm, geri dönmek güzel. Denizden durmaksızın esen rüzgar beni neredeyse öldürecekti."
Öksürüp boğazını temizledikten sonra yeni bir sigara yaktı.
"Nasıl oldu da 9 günlük gazeteyi okudunuz?"
"Patatesler," dedi Nobby Clark.
"Ölen adamın patateslerle ne ilgisi var?"
Nobby Clark elini ceketinin cebine soktu ve yırtılmış, solmuş bir gazete çıkardı. Evening Standard'ın 9 gün önceki baskısının ön sayfasıydı.
"Bu sabah patates almak için manava gitmiştim. Eve dönüp patatesleri çıkardığımda onu gördüm. Mutfak masasından bana bakıyordu."
Eski kafalı bir manav patatesleri gazete kağıdına sarmıştı. Topal adam gazeteyi lekeleyen toz toprağın arasından bakıyordu. Arka sayfadaki ayrıntılı bilgiler arasında Dover Caddesi karakoluna görevli olan dedektif Burns'ün adı belirtilmişti.
"Ben de doğruca buraya geldim, değil mi?"
"Seni eve bırakmamızı ister misin Nobby?"
Yaşlı adamın yüzü aydınlandı. Polis arabasına binmeyeli 40 yıl oluyor. O günlerde çok iyi polisler vardı. Burns Luke Skinner'ı çağırdı. Ölen adamın cebinden çıkan kurdeleye takılmış anahtarı almasını ve arabayı ön tarafa getirmesini söyledi. Nobby Clark'ı bıraktıktan sonra o bölgedeki sigorta bürosunun yerini öğrenerek oraya doğru yola çıktılar. Vardıklarında büro kapanmak üzereydi ama personele ulaşabildiler. Burns kimliğini gösterip müdürle görüşmek istediğini söyledi. Bir adam arıyorum. İlk adı Peter, soyadı bilinmiyor. Orta boyda, orta kiloda, kır saçlı, 50-55 yaşlarında. Topallıyor ve %30 malul maaşı alıyor. Etrafına bakındı ve yan yana dizilmiş sandalyeleri gördü. Nobby Clark ile orada otururlarmış. Kim olduğunu biliyor musunuz? Sosyal sigorta büroları, parmaklıkları ardındaki görevliler ve sırada bekleyenlerin fazlaca sohbet etmediği yerlerdi. Sonunda bir kadın memur tanımlara uyan bir adam hatırladı. Aradıkları adam Peter Benson olabilir miydi? Geri kalanı bilgisayar halletti. Müdür Peter Benson dosyasını ekrana getirdi. Sahtekarlıkların giderek artması yüzünden başvuruların fotoğraflı olması yıllar önce mecbur hale getirilmişti. Vesikalık fotoğrafta ama yeterliydi. Adres diye sordu Burns, Skinner adresi kaydetti. 3 haftadır uğramıyor dedi memur, muhtemelen tatilde. Hayır, öldü dedi Burns, dosyasını kapatabilirsiniz, bir daha gelmeyecek. Emin misiniz diye sordu müdür, dosyayı kapatmak için resmi bir bildiri almamız gerekiyor. Ne yazık ki o bunu yapamaz dedi Burns, ne düşüncesizlik. İki dedektif ellerindeki Londra haritasıyla sordukları birkaç kişi yardımıyla adresi buldu. Ucuz bir apartmandı, tek odalı daire, 4. kattaydı. Asansör arızalı olduğu için yürüyerek çıktılar. Anahtarı kullanarak içeri girdiler. Eşyalar eski püskü ama içerisi düzenliydi. Mobilyalar üzerinde 3 haftalık toz, pencerelerin pervazlarında ölü sinekler vardı. Ama küflenmiş yiyecekler yoktu. Yıkanmış tabaklar ve bardaklar lavabonun yanına dizilmişti. Yatağın baş ucundaki çekmecelerde ordudan birkaç hatıra ve cesaret madalyası da dahil olmak üzere 5 madalya vardı. Raflarda özenle zarar verilmeden okunmuş karton kapaklı kitaplar vardı. Burns oturma odasının duvarındaki çerçeveli resmin önünde durdu. 4 genç adam gülümseyerek kameraya bakıyordu. Arka planda çöle benzer bir arazi ve eski bir taş kalenin kıyısı vardı. Fotoğrafın altında Mirbat 1972 yazıyordu. Mirbat nedir diye sordu gelip arkasına duran Skinner. Bir yer, küçük bir köy. Umman'ın doğu bölgesi Dofar'da, Arabistan Yarımadası'nın uç kısmında. Genç adamlar hala çöl giysileri içindeydi. Birinin başında 2 siyah şeritle yerine sabitlenmiş kareli kumaştan bir Arap kefiyesi vardı. Diğer 3'ünün başında kum rengi, önlerinde rozetler bulunan bereler vardı. Burns bir büyüteci olsa üzerinde 3 harf, altında 3 kelime bulunan kanatlı hançer amblemini görebileceğini biliyordu. ''Nereden biliyorsun?'' diye sordu Skinner. ''Kraliçe bir keresinde Devon'a gelmişti. Kraliyet koruma görevindeydim.'' O alaydan 2 kişi aramıza katılmıştı. Koruma görevi uzun bekleme saatleri içerir. Anılarımızı anlatmaya başladık. Bize Mirbat'tan bahsetmişlerdi. Mirbat'ta ne olmuş? Bir çarpışma, savaş devam ediyormuş. Gizli bir savaş. Sultanı devirmek için Yemen sınırından komünist teröristler gönderilmiş. Biz de Britanya ordusu eğitim takımı Boet'i gönderdik. Bir gün 300-400 kişilik bir terörist ordusu Mirbat'taki garnizona ve köye saldırmış. Alaydan sadece 10 kişi ve bir grupta yerel asker varmış. Kim kazanmış? Burns işaret parmağıyla resmi gösterdi. Onlar, ucu ucuna. 2 kişiyi kaybetmişler ama 100'den fazla teröristi haklamayı başarmışlar. Resimdeki 3 genç adam ayakta duruyordu. 4.'sü ise önlerinde bir dizi üzerine çökmüştü. Unutulmuş ücra bir çöl köyünde 24 yıl öncesinden bir kareydi. Öndeki süvariydi, arkasında bir çavuş, bir onbaşı ve genç subay veya Rupert vardı.